Sporun Yıldızları. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün ilk kez Sporun Yıldızlarıyla karşınızdayız. Ben Mehtap Dölen ve çok çok çok sevdiğiniz, severek takip ettiğiniz, birçok başarısına tanık olduğunuz bir konuğum var bugün stüdyoda. Merhaba Hasan Serbülent,
merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Kendinizi kendiniz tanıtın isterseniz.
Kendimizi kendimiz tanıtalım, peki. İsmim Hasan Serbülent, biliyorsunuz zaten. Vakıflar Tekerlek Sanayi Basketbol Takımı antrenörlüğü yapmaktayım uzun süredir. Zaten bugün de burada bulunma amacımız herhalde takımla ilgili,
evet,
konuşmak.
Evet, takımla ilgili konuşmak. Sporun bir yıldızı olaraktan ve takımınız da gerçekten çok başarılı bir takım.
Sağ olun, teşekkür ederim. Ben aslında takımla 94 yılında tanıştım. 93-94 yılında tanıştım.
Ama geçmişi var bu takımın değil mi? Kaç yıldır?
Takım 89 yılında yavaş yavaş kurulmaya başlandı. İşte 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi derken 93-94 yılıydı. Bizim bir yan komşumuz vardı, rahmetli Faruk Taşkın Çay, Nur Çin'de yatsın. Bir gün hadi gel antrenman dedi bizimle, dedi basketbol oynamaya gideceğiz. Dedim kim basketbol oynuyor dedim. Biz dedi. Dedim siz nasıl basketbol oynuyorsunuz dedim. Dedi gel de görürsün dedi. Gittim. Şok oldum tabii, yani tekerlek sandalyede ilk kez engelli görmüşüm, oynayan insanları görmüşüm. Bir afalladım böyle, herkese yardım etmeye çalıştım. İşte top kaçıyor, koşturuyorum, ediyorum falan filan. Neyse antrenman bitti. Yine rahmetli Mustafa Çelik antrenman sonrası şey dedi. Evlat dedi, bize acıyacaksan buraya gelme dedi.
Empatiyle geliyorsan evet, gelme.
Bizim dedi sadece dedi yanımızda olmana ihtiyacımız var dedi. Tabii ben o çocuk düşünceler, daha 11 yaşındayım. Çok algılayamadım. 2-3 antrenmanda gitmedim tekrardan. Sonra yine Faruk Taşkınçay'a rahmetli şey demişler. Ya o çocuğu niye getirmiyorsun? Biz o çocuğu çok sevdik, antrenmanlara getir falan filan. Neyse ben tekrar antrenmanlara gitmeye başladım.
Evet.
2-3 antrenman sonra böyle 9 kişiylerdi. 10. adam eksikti. Hadi dediler bin bakalım bir sandalyeye de senin basketçiliğini görelim dediler. Ben sandalyeye bindim. Biniş. Üniversiteye başlayana kadar her gün antrenmanlara gittim. Onlarla beraber oynadım. Oyuncu olarak, oyuncu gibi. Kendime bir araba yaptım. Evet, oynadım. Yani o ruhu oradan aldım.
Evet.
Ama hep şey derdim işte, bir gün sizin başınıza antrenör olacağım, bir gün sizin başınıza antrenör olacağım. Daha 12-13 yaşındayım, 14 yaşındayım. Nitekim üniversiteye başladığımda sevgili Orçun Hocam, Hasan dedi, benden sonra bu işi en iyi bilen adamlardan biri sensin dedi.
Evet.
Gel dedi, yardımcı antrenörlüğümü yap. Ondan sonra dedi, takımı dedi, ben dedi bırakma niyetim var dedi. Takımı dedi, sana bırakalım dedi. Sen dedi, devam et dedi. Öyle bir önümü açtı benim hocam sağ olsun. Ve bildiği her şeyi göstermeye çalıştı, bize öğretmeye çalıştı.
Orçun hocamın böyle 12'den vurma gibi bir özelliği, evet, var. Doğru, evet, insanı doğru yerde hemen keşfeder.
Sağ olsun, teşekkür ederim. 18 yaşında da ilk maçıma, Beşiktaş maçıyla başladık ve çıktık.
Muhteşem.
Belli peki, aralıklarla aralarım oldu ama yani hemen hemen işte 24 yıldır, 25 yıldır aktif antrenörlük yapmaktayım.
Muhteşem. Peki hocam şunu sorayım. Son zamanlarda birçok başarınız var. Tabii bunlar sürpriz değil, şans değil. Büyük bir çalışmanın sonucu. Ben biliyorum özelde de. Geç saatlere kadar çalıştığınızı.
Evet.
Murat Ekşi'yi buradan selamlarımızı yollayalım, evet, kaptanımız. Tüm oyuncularımız muhteşemler. Murat Ekşi zaten sayı,
evet, sayı
kralı,
makinesi,
sayı makinesi. Ve onlarla geç saatlere kadar hiç durmadan çalıştığınız için bu başarıları elde ediyorsunuz.
Tabii burada büyük bir özveri var. Evet. Yani herkes eşinden, işinden, gücünden, çoluğundan, çocuğundan gelip o salonda çalışıyor. Ve bunun karşılığını da bir şekilde görüyoruz. Tabii bu sürpriz değil aslında. Evet. Bu takım yeni yeni artık tanınsa da 97 yılından beri Türkiye Süper Ligi'nde oynayan bir takım. Türkiye Ligi'nde
tam onu soracaktım.
Türkiye Ligi'nin kurucu takımlarından bir tanesi. Türkiye'de Galatasaray Beşiktaş'ın ardından lig üçüncülüğü var iki defa. Avrupa'da birçok başarıları
geçen
var.
Geçen sene İtalya'ydı, geçen, bu sene Fransa geçen oldu değil
yıl,
mi?
Evet, bir önceki yıl İtalya'da şampiyon olmuştuk. Bu yıl işte Fransa'da final maçında, yani daha doğrusu grup maçlarında maçı kazansak şampiyon olacaktık. Maalesef son maçta kazanamadık.
Oraya kadar gitmek bile muhteşem.
Evet, grubu ikinci olarak bitirdik. Yani takım dediğim gibi çok aslında 89'dan beri süregelen çalışmaların sonucunda şu anda çalışmalarımız da güzel gidiyor. Güzel bir oyuncu grubumuz var, güzel bir arkadaşlığımız var.
Cumartesi de maçlarınız oluyor.
Evet, her cumartesi. Bir hafta buradayız maçlarda, Kıbrıs'tayız, Atatürk Spor Salonu'nda. Bir hafta Türkiye'de değişik illerde maçlara çıkıyoruz. İşte yarın Tuzla maçı var yine Atatürk Spor Salonu'nda. Buradan bizi dinleyenleri, uyanları
bekliyoruz.
Bekleriz.
Evet, kesinlikle destek seyretmedilerse, olmalıyız.
Seyretmedilerse şimdiye kadar böyle bir maç, eminim ki çok şey kaçırmışlardır hayatlarında. Kesinlikle. Ve bir kez seyretmeleri zaten bir sonraki için de fırsat olacaktır kendilerine.
Evet, yani, dilerseniz bir şarkı dinleyelim.
Tamam, ben çok konuştum değil mi?
Olur mu? Çok güzeldi konuşmanız da. Bir şarkı dinleyelim. Yine sanatçı tarafınızdan da gelen bir durum bu.
Evet, evet.
Şarkı da söylüyorsunuz. Sanatçılık da var. Beste de yapıyorsunuz.
Evet, doğrudur.
Bu önce dinleyelim. Evet.
İlk bestemde.
Önce dinleyelim, sonra biraz da müzik hakkında da konuşalım.
Tabii, tabii, tabii.
Yasak bir sevda, bir umuttu hiç sanmayan. Gözlerinde başlayıp sonsuzluğa giden, hasretinle yanıp kül olup biten. Her gördüğümde yavaş yavaş büyüyen bir sevdaydı bu, yasak sevda. Yasak sevda derler bunun adına. Yasak sevda derler senin aşkına. Yasaksın bana bir nefes gibi. Özgürlüğü verilmeyen bir mahkum gibi. görmeden edemem. Sesini duymadan hiç yapamam. Yasak sevdanın zincirlerini kıramam. Ama seni hiçbir zaman unutamam. Ne olurdu bana yasak olmasaydı. Ne olurdu beni bir an sevseydin. Gözlerine bakarak şarkılar söyleseydin. Yasak oldu. Hiç bilmeseydim. Yasak sevda derler bunun adına. Yasak sevda derler senin aşkına. Yasaksın bana bir nefes gibi.
Evet, sanatçı yönünüzü de tanıdıktan sonra evet, Hasan Bey. Evet,
ilk bestemdi bu. 17 yaşında filandım ilk yaptığım şarkıydı. Ben de bile yok bunun demosu. Hatta şey dedim şimdi yani şarkı söylemeyi bile bilmiyormuşum. Güzel güzel zamanlardı.
Biz beğendik DJ arkadaşım Ayşe ile birlikte. Hoşumuza gitti. Şimdi takım içindeki oyuncular hakkında sormak istiyorum. Tabii. En güçlü yönleri nedir takım?
Yani hepsinin,
çünkü her yaştan oyuncularınız
evet, hepsinin
var.
Farklı farklı özellikleri var. Kiminin savunması çok güçlü, hı-hı, kiminin hücumu çok güçlü. Ama hepsindeki en güçlü taraf da azim, istek. O sahanın içinde var olma isteği. Sanırım beni en fazla etkileyen bu.
Peki onları,
bir şeyleri başarma isteği.
Mesela soyunma odasındasınız, maça çıkıyorsunuz. Nasıl bir motivasyon konuşması?
Nasıl gazı veriyorum? yani tabii maçtan maça değişiyor bu. Maçın gününe göre, maçın önemine göre o konuşmalar değişiyor. Ama zaten hepsi maça çıkarken farklı bir konsantre oluyorlar maça. Bana sadece onu yönetmek kalıyor.
Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Tekerlekli sandalye basketboluyla normal basketbol arasındaki farklar. Yani tekerlekli sandalyeyi saymazsak.
Aslında yani oyun anlamında çok büyük bir farklar yok. Yani saha ölçüleri aynı, potanın yüksekliği aynı, süreler aynı, mola hakkı aynı, her şey aynı. Sadece kendi içerisinde birkaç tane kuralı var, farklı. Bunun dışında hemen hemen normal basketbolla aynı.
Ne gibi farkları var?
Şöyle mesela hatalı yürüme dediğimiz basketboldaki steps, tekerlekli sandalyede topu kucağına koyduktan sonra tekerleğe sadece iki defa değebilirsiniz. Üçüncüde muhakkak siktirmek zorundasınız. Yani turnike gibi düşünün. Turnikede nasıl bir iki adım atıyorsunuz, topu elinizden çıkarıyorsunuz. Bunda da topu kucağınıza koyduktan sonra ya da top elinizdeyken sadece tekerlere iki defa değebilirsiniz. Üçüncü değdiğinizde steps oluyor. Bir bu kural farklılığı var. Bir de işte faul anlarında 8 diye tabir ettiğimiz oyuncunun tekeriyle sizin tekeriniz 8'i geçip yani önüne geçip öyle önüne kırmanız lazım. Gelip yandan vurduğunuzda faul oluyor. Bu farklılıklar var. Bir de en büyük farklılık oyunda oyuncuların engellerine göre puanlama sistemi var. Yani engel derecesi yüksek oyuncu 1 puandan başlıyor. Engel derecesi düştükçe işte 1.5-2-4.5'a kadar gidiyor. Bu şöyle bir adalet ve eşitlik sağlıyor takımlara. Her takım sahada 14 puanla oynamak zorunda. Yani muhakkak o engel derecesi yüksek olan 1 puanlık oyuncuya da saha içerisinde ihtiyaç oluyor. Yani en iyi 5 tane adamını koyup onlarla oynayamıyorsun. Böyle bir eşitlik,
öyle bir adalet, böyle bir
adalet sağlıyor, böyle bir güzellik sağlıyor. Saha içerisinde 14 puan veya 14 puanın altında oynamak zorundasınız. Yani 14.5 puanla oynayamıyorsunuz. İşte genç oyuncu olduğunda o takım puanından 1 puan düşüyor. Yani 15 puanla oynayabiliyorsunuz. İşte bayan olduğunda takımda o takım puanından 1.5 puan düşüyor. Yani 15.5 puanla oynayabiliyorsunuz gibi. Böyle kendi içinde bir aritmetiği var. Bir matematiği var. Bence çok adaletli, çok güzel ve çok eşitlikçi bir oyun. Ben bildiğim yok sanırım. Aynı takım olarak, aynı takımda hem bayanın hem erkeğin mücadele ettiği takım sporu bildiğim kadarıyla yok.
Evet,
bir tek tekerlekli sandalye de var. Bence herkesin izlemesi gereken bir olay diye düşünüyorum.
Kesinlikle cumartesi, bu cumartesi saat kaçta?
Saat 12'de Atatürk Spor Salonu'nda.
Buluşalım.
Herkesi
dinleyicilerimize. Evet. Peki oyuncu seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Yani bir oyuncuda işte bu olmalı dediğiniz
yani istek. Nedir? İstek.
Sadece istek.
O basketbol oynamayı istemesi lazım. Oyuncu olmayı istemesi lazım. O sahada mücadele etmeyi istemesi lazım.
Yani takım ruhunu
aynen
hissetmesi gerekiyor.
İstek olduktan sonra, uyumlu olduktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Çalışma isteği önemli.
Evet. Peki bu branşta tekerlekli sandalye basketbolunda konumuz olduğu için soruyorum. Eksiklik var mı? Altyapı, destek, farkındalık gibi bir eksiklik yaşıyor musunuz?
Tabii ki. Yani birincisi geçen gün yine bana sorulardı bu soruyu. Bizim toplumumuzda maalesef hala da engelli bilinci oturmadı. Neden oturmadı? Çünkü engelli insanlarımızı sokakta göremiyoruz. Bu bir altyapı eksikliği.
Kesinlikle.
Engelli insanlarımız rahat rahat dışarıya çıkamıyor. Bu yüzden de toplum bilinci oluşmamış durumda. Yani dışarıda veya işte aile içerisinde bir engelli görmediysek engelliyle nasıl yaşanması gerektiğini toplum çok bildiğine inanmıyorum.
Kesinlikle.
Birinci bu zorluğumuz var. İkincisi popüler bir spor değil. Popüler bir spor olmadığı için herkes şey gözüyle bakıyor. İşte 3-5 tane engelli orada spor yapıyor. Halbuki öyle değil. Çok büyük bir çalışma var, çok büyük bir başarı
İnanılmaz
var.
İnanılmaz profesyonel oyunları var. Ben izledim biliyorum.
Türkiye Ligi'nde oynuyor bu takım. Kesinlikle. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarla mücadele ediyor. Avrupa'ya gidiyor ki spor ambargoları altında ezilen bir ülkede bunları yapıyor. Bu gerçekten takdir edilmesi gereken, hani içinde olduğum için söylemiyorum ama takdir edilmesi gereken başarılar. Ama maalesef popüler bir spor olmadığından dolayı, yani bir futbol olmadığından dolayı destek konusunda yetersiz
aslında
kalıyorlar.
Aslında şunu söyleyebilirim, öz eleştiri olarak söylüyorum, kendimi de içine kataraktan. Sporcu yönünüzde evet gurur duyuyoruz, sporu yapıyorlar, muhteşem spor oyunu, bir basketbol oynuyorlar, bakış açımız var. Bir taraftan da duygusal yaklaşıyoruz.
Evet, işte onu yapmamak
yani,
lazım.
Yani aman düştü işte nasıl kalkacak ya da antrenör olarak siz yandan bağırıyor hadi kalk artık oyuna gir falan diye o motivasyonu sağlamaya çalışıyorsunuz. Eminim izleyicilerden orada izleyenler niye bağırıyor?
Evet öyle tepkiler geliyor bana zaman zaman ama yani onlara sporcu gözüyle önce bakmamız lazım. Onlar o işi yapıyor sporcu zaten onlar da o gözle bakılmasını istiyor. Yani engellinin aslında en büyük isteği normal bir vatandaş gibi, normal bir sporcu gibi o sahanın içinde nasılsa, nasıl gözle
İltimas
bakıyorsan.
İltimas tanımadan.
Evet. Fırsat eşitliği. Bunun dışında ekstra bir şey istemiyorlar. O fırsat eşitliğini yaratılsın, aynı şartlar altında o sahaya çıksın ve o gözle bakılsın. Bunun dışında hiç ekstra bir
İltimas tanınmadan.
O gözle bakılmasını istiyorlar. Yani ben de o gözle bakıyorum. Çünkü onların içinde büyüdüm ben. Onlar artık benim kardeşim, abim, evimden biri olmuş durumdalar.
Zaten farklı gözle baktıklarında düşünmüyorum. İki ayak üzerinde durduğunuz çok nadirdir maçlarda. Genelde tekerlekli sandalye üzerinden yönetip
evet, bazen tekerlekli için... sandalyeye de biniyorum. Evet, doğrudur. Yani artık ben onlardan biri gibi görüyorum kendimi. O yüzden ben onlara sporcu gözüyle bakıyorum. Evet, bazen çok sert olabiliyorum sağ kenarında. Ama o sağ kenarında kalıyor yani dışarıya çıktığımızda
dışarıya
zaten
çıkınca yine abi kardeş ilişkileri de
şeker gibi adam.
Kesinlikle kesinlikle oyunculardan duyduğum da bu çoğuyla tanışıklığım var, çoğuyla görüşebiliyorum. Özellikle Murat arkadaşımız bayılıyor. evet, peki şunu sormak istiyorum size, iyi ki bu işi yapıyorum.
Kesinlikle.
İyi ki bu işin içindeymişim dediğiniz bir an.
Her an. Yani bazen tabii çok büyük zorluklarla da karşılaşıyoruz ama...
Zorluklarınız maddi, manevi.
Genelde bizim zorluklarımız maddi oluyor. Yani tabii işte bu spor pahalı bir spor. Yani biliyorsunuz bir tekerlekli sandalye, daha önce de konuştuk, 3.500-4.000 eurolardan başlıyor. İşte bir sandalye tekeri 30.000 TL'lerden başlıyor. Yani çok pahalı bir spor. Destek olmayınca ya da işte o para olmayınca... Tabii bulmayla, işte imece usulü, sağa sola gitmeyle, koşuşturmayla.
Bir de yurt dışı oyunlarınız var.
Evet.
Bu
evet,
başarılar işte, öyle havadan gelmiyor.
Yurt dışı amaçlar çıktığımızda oranın ulaşımıdır, uçak biletidir, orada konaklamadır, yemedir, içmedir. Hep bunlar masraf. Tabii bunları karşılamak da zor oluyor zaman zaman. Bizim genelde zorluklarımız hep buralarda çıkıyor ortaya. Yoksa... O saha içerisine girmişiz, antrenman yapmışız. Biz bunlardan zevk alıyoruz zaten. Zevk aldığımız için bunun
kesinlikle
içindeyiz. Bir de karşılığını saha içerisinde gördüğümüzde daha da bir
sayılarla
çok motive oluyor.
Ya da izleyicilerin o desteğiyle.
Evet, evet. Yani her geçen gün izleyicinin bile artması bize müthiş bir keyif veriyor. Kesinlikle. İşte oraya geçen haftaki, iki hafta önceki maçta öğrenciler geldi. İlkokul öğrencileri geldi. Hepsi hayran hayran kaldılar çocuklara. İndiler aşağıya, imza almaya falan çalıştılar.
Aa,
bizim
güzel
oyuncularımızdan. Yani bunlara baktığımızda gurur verici bir tablo oluyor.
Onlara,
evet, onlar motive kaynağı oluyor.
Evet.
Bence işte dediğim gibi herkesin bu atmosferi yaşaması lazım. Ben ne kadar da buradan anlatsam o atmosferi görmeden olmayacak.
Oyuncuların arkasından konuşmak ya da onların şeyi gibi olmasın, özelini anlatmak gibi olmasın ama genel anlamda sormak istiyorum. Yani herhangi bir oyuncunun mesela bu basketbola girmesi, bu spora girmesi hayatında büyük bir değişiklik yarattı mı? Mesela
hepsinin
değil mi? Yani ben kendi özelde işe yaramam diye.
Siyahla beyaz kadar bu spora katılımlar. Yani basketbol öncesi, basketbol sonrası ki ben çoğunun hemen hemen öncesi ve sonrasını bildiğim için o değişimi net görebiliyorum. Yani spora girdikten sonra işte kendilerine özgüveni, gücü artıyor. Ayrı bir işe giriyorlar, evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar, kendi ayakları üzerinde duruyorlar ve sporcu kimliği kazanıyorlar her şeyden öte. Ben bu değişimi net görebildiğim için siyahla beyaz kadar bir değişim oluyor hayatlarında basketbol.
Kısa kısa cevaplar alayım mı sizden?
Tabii.
Bir kelimeyle takımınız?
Sevgi.
Vazgeçilmeziniz?
Kızım.
Ay çok tatlı o.
Evet.
Bıcır bıcır. Evet. En büyük hedef?
En büyük hedef bu takımı şampiyon görmek. Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyon görmek.
Ki... bu mucize olmayacak kesinlikle, bu başarıların sonucu olacak biraz
daha fazla
zaman
destek
alabilir. Evet.
Biraz daha fazla destekle ben bunların gelebileceğine
kesinlikle
inanıyorum.
Kesinlikle asla tolerans göstermeyeceğiniz şey nedir?
Saygısızlık.
Bir oyuncuya ilk öğrettiğiniz şey nedir? Geldi ilk antrenmana girdi,
kendine ve rakibine saygı duyması
değil mi? O çok önemli. Takımın önündeki hedefleri sorayım. Aslında kısa sorduğumda da cevap verdiniz
ya
ama.
Şimdi şu anda lider gidiyoruz. 3 maçımız kaldı. 3 maç sonra da işte playofflar var. Antalya'da, Manavgat'ta 1 ve 7 Mayıs arasında. Playofflara katılıp playofflarda da Süper Lig'e çıkmak en büyük hedef.
Tamam. Dinleyicilerimize şöyle bir es verelim. Siz de bir nefes alın.
Hı hı, tabii.
Bir şarkı dinleyelim. Ardından yine buradayız.
Söyle. İster inan ister inanma, gurura yer yok ki gerçek aşka. Romeo'da gurur vardır, ne Juliet'te, ne Leyla'da, ne Mecnun'da, ne de annenle babanda. Romeo'da gurur vardır, ne Juliet'te, ne Leyla'da, ne Mecnun'da.
Evet, ülkemiz sanatçılarından, gruplarından, Aşka Özlem'den güzel bir şarkıydı.
Eskilere gittik.
Evet. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Hı-hı. Bir tanesini paylaşayım sizinle. İyi yayınlar demişler. Engellinin önünü açarsanız farklı olmadığımızı göreceksiniz. Bir toplu taşımacılık engeli engellileri engelliyor diyor.
Sadece toplu taşımacılık mı? Yani en başta konuştuğumuz gibi işte fırsat eşitliği yaratma dediğimiz bu. Hı-hı. Yani bizim toplumumuzdaki engelli bilincin oluşmamasının sebebi bu. Çünkü engelliyi dışarıda görmüyoruz.
Evet.
Neden dışarıda görmüyoruz? Bugün en işlek caddelerimizden biri neresi? İşte Dereboy diyelim. Dereboy'una çıkıp bir engellinin sandalyesiyle yürümesini düşünün.
Ben yürüyemiyorum.
Yani
ben
biz normal
iki ayakla
evet.
Düz şekilde yürüyemiyorum. Arabalar yüzünden o kaldırımlara bile park eden arabalar yüzünden yengeç gibi yan yan yürümek
evet.
zorunda kalıyorum.
Şimdi engelli nasıl dışarıya çıkacak?
Aynı.
Yani biz evet sayısız Avrupa maçlarına gittik ve orada görüyoruz ki engelli hayata bir şekilde kanalize olmuş. Neden kanalize olmuş? Çünkü rahat rahat sokağa çıkıyor, metrosuna biniyor, alışveriş merkezine gidiyor, restoranta
sahip.
Gidiyor.
Evet.
Orada bir engelli bilinci olmuş, oluşmuş durumda. Ama burada maalesef göremediğimiz için engelliyi dışarıda öyle bir bilinç oluşmuyor. Bunun da en temel unsuru altyapı eksikliğimiz. Hı hı. Bundan 200 sene önceydi yanlışım yoksa. Bir bakanımız bizi yemeğe davet etti takım olarak.
Hı hı.
Gittik. İşte bir rampa var ama rampa o kadar bidik ki normal insan bile zaten yürüyerek çıkamaz. Ya dedim mekan sahibine dedim. Siz dedim tekerlekli sandalyeye binip dedim bu rampayı çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. Engelli nasıl çıkacak? Yani ki yapmak,
özel biz çağrılmışız evet, oraya.
Yapmak için yapıyoruz bazı
evet,
şeyleri.
Evet.
İşte şey girdik, restoranta girdik. Engelli tuvaleti yok. Ve lavabolar merdivenlerden aşağıda. Anlatabildim mi? Yani,
aynen, aynen. Yani böyle bir takım çağırıyoruz. Böyle bir jest yapılırken evet, bir seçimde ona göre olmalıydı.
Evet, bazen yapmak için yapıyoruz bazı evet, şeyleri. İşte yapmak için yapmamak lazım. Oradaki engelliyi de düşünerek. Yani
güzel bir düşünce. Yemeğe çağrılmak gerçekten çağıran kişi de bu nezaketle çağırmıştır
kesinlikle,
ama
kesinlikle.
Engelli tarafından
i̇şte
düşünemiyor, bakılmamış.
Düşünemiyor çünkü evet, o öyle bir bilinç yok.
Sporcular çağırıyorum.
Evet. Öyle evet, öyle öyle bir bilinç yok yani. Engelli bilincimiz yok. Yani bu en büyüğümüzden en küçüğüne kadar hı-hı, var aslında. İşte bu farkındalığı görenler de bizim hı-hı, yanımızda oluyor maalesef.
Evet. Günün sonunda onlardan destek alıyorsunuz. Evet. Daha da desteklenmeniz için neler yapılabilir? Nasıl ya
kere,
olabilir?
Kere,
ne gibi projeler olabilir?
Bir kere devletin bir engelli politikası olması lazım.
Evet.
Yani bu işin bir politika haline gelip bunun üzerinden yürümesi lazım. Ben hep şey diyorum. İşte bir ülke sadece futboldan tanınmaz. Hı hı. Yani bugün Amerika dediğimizde futbol
spor dediği ne zaman zaten işte, sadece futbol değildir.
Futbol bu, gelmez akla. NBA evet, gelir, basketbol gelir. Amerikan futbolu gelir. Niçin Kuzey Kıbrıs denildiğinde tek Aleksandalya basketbolu gelmesin? Ki böyle bir takımın var.
Kesinlikle.
Türkiye Ligi'nde oynayan, Avrupa'da maçlara çıkan elinin altında pilot bir,
evet,
pilot
evet,
bir takım
şekilde,
var.
Evet bir şekilde bayrağını oralara götürmüş, evet, o bayrağı göstermiş,
evet,
o başarıyı sağlamış,
yani,
süper skorlar yapmış.
Biliyorsunuz normal futbolda ya da işte basketbolda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlarla bırakın resmi maçı, antrenman maçı dahi yapamazsınız.
Evet.
Spor ambargolarımızdan dolayı. Biz resmi maç yapıyoruz. Onlarla birebir oynuyoruz. O takımları adamıza getiriyoruz. Bir ülke turizmine de katkı veriyoruz
evet,
aslında.
Evet, 2 haftada bir evet, Türkiye'den evet, takımlar geliyor. Geçen sene şey Fenerbahçe
tabii,
falan
tabii,
da gelmişti.
Tabii tabii. Yani ülke turizmine de katkı hı-hı, veriyoruz. O yüzden bence bir devlet politikası haline gelmesi lazım. Sanki bu takımın özel olarak.
Kesinlikle özel olarak bir şeyler yapılması. Ya, özel olarak dediğimiz sadece bu konuda özellik
evet,
istiyoruz. İltimas istiyoruz. Başka konularda
aslında
tabii,
karşılığını istiyoruz
yanlış,
yaptığımız
evet,
işin.
Evet.
Yani gene özel bir şey istemiyoruz.
Kesinlikle,
sadece karşılığını evet, istiyoruz.
Peki bu spora başlamak isteyen gençler hı, onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Bir kere yani sahada olmak istesinler, oynamak hı-hı, istesinler, çalışmayı sevsinler. Bu iş çünkü çalışmadan olmuyor. O eller parçalanıyor. Çok ağrılar çekiyorlar antrenmanlardan hı-hı, sonra ama çalışmadan olmuyor. Çalışmayı sevmeleri lazım.
Ve o yoğun antrenman
ayak uydurmak da.
Evet. Kesinlikle Hasan Hoca ile çalışacaksanız önce buna bir adapte olun. Destek olmak isteyenlere çağrınız nedir? Size destek olmak isteyenler olursa eğer.
Yani destek olmak isteyenler öncelikle
ne
bizim
gibi desteklere?
Ya biz her türlü her türlü desteğe açız. Yani maddi olur, manevi olur. Ama her şeyden önemlisi bizim yanımızda olsunlar. Gelip
kesinlikle,
o sahaya, o mücadeleyi, o isteği görsünler, o azmi görsünler ki eminim onlar da ondan sonra düşünceleri değişecektir. Yani şey demeyeceklerdir, işte ben 3 lira vereyim de siz ne yaparsanız yapın demeyecekler. Ne yapabiliriz de geleceklerdir.
Aynen.
O yüzden ben herkese çağırım buradan bizi dinleyenlere, bu sahanın içine gelip oradaki hı-hı, mücadeleyi, oradaki azmi görsünler.
Çok güzel geri dönüşlerimiz var şu an. Sağ olsun Ayşe arkadaşımız yardımcı oluyor bize bu konuda.
Sağ olsun.
İyi yayınlar, engellinin önünü açarsanız farklı olmadığımızı göreceksiniz demişlerdi zaten.
Hı.
Ben de engelliyim. Talasami hastasıyım diyor dinleyicimiz. Hı. Eski Şarta sporcusuyum demiş. Tüm engelliler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde engelliye saygı ve hakları, yani engelliye tanınan bir hak yok diyor hı, ve saygı da yok diye
i̇şte,
serzenişte
evet,
bulunmuş.
Hı.
Engelli düşünülerek binalar, kaldırımlar yapılmalı.
Hı.
700 görme engelli var adamızda hı, diye eklemişler. Kaçını sokakta görüyorsunuz?
Evet.
Az önce konuştuğumuz konu. Kaldırımlarda da arabalar var. Yine az önce hı, değindiğimiz konu. Gerçekten bunlar...
Evet.
Dart sporcusu diye düzeltmiş.
Şimdi aslında adada resmi olarak bilinen 4300 civarında engelli var. Bu ciddi bir rakam.
Biz kayıtlı olanlar.
Kayıtlı olanlar.
Kayda geçenler.
Tabii kayıtlı olanlar. Biz kaç tanesini dışarıda görüyoruz?
Göremiyoruz.
Evet. Esas konu burada zaten. Bu yüzden de bir bilinç oluşmuyor, bir saygı oluşmuyor. Onu düşünerek hareket edilmiyor, onu düşünerek bina yapılmıyor, onu düşünerek işte binanın içinde tuvalet yapılmıyor gibi gibi.
Kesinlikle. Dinleyicilere vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir diye sorayım size.
Mesaj.
Çok mesaj var aslında ama.
Yani rahmetli Musa Çelik'in çok güzel bir sözü vardı. Sevgi her engeli aşar.
Evet, kesinlikle.
Bir işi sevmeyle başlar iş. Sevgi olduktan sonra gerisi her türlü geliyor.
Ya ben de şöyle derim, her zaman kişisel düşüncemdir bu. Benim ilginç bakış açımdır bu. Engel diye bir şey yok aslında. Bir hastalık veya bir uzuvdaki eksiklik engel değildir. Asıl engel yürektedir.
Kesinlikle.
Eğer siz o yürekte o sevgiyi barındırmıyorsanız, o empatiyi, insana bakarkenki empatiyi barındırmıyorsanız ya da bir gün ben de o şekilde olabilirimi kafanızdan geçirmiyorsanız hiçbir şekilde onlarla eşit olamayacaksınız.
Aslında herkes hayatının bir evresinde bu engelliliği tadacak.
Evet.
Herkes tadacak. Yani yarın yaşlandığımızda işte gözümüz görmeyecek, daha az görecek, kulağımız duymayacak, yürümemiz zorlaşacak. Herkes bu engeli yaşayacak hayatının bir evresinde. Bizim oyuncularımız öncesinde yaşadı.
Ama öncesinde yaşadılar ve bunu ah vah diyerek bir köşeye çekilerek yaşamıyorlar.
Kesinlikle.
Şükürler olsun bir farkındalık oluşturdular ve bunu avantaja dönüştürdüler.
Aynen.
Hem ülkemiz adına bir avantaj, hem kendi kişisel yönlerinden bir avantaj. Spor alanı açısından muhteşem bir şey. Şimdi normal hiçbir uzvunda herhangi bir hastalığı olmayan insan her şekilde her sporu yapabilir. Ama tekerlekli sandalye basketbol takımı gerçekten bizim için çok muhteşem bir avantaj.
Yani o sandalye
ülkemizi tanıtma açısından da.
Biz zaman zaman işte normal basketbol takımlarıyla empati maçları yapıyoruz ya da işte okullara gidip öğrencilerle empati maçları yapıyoruz. O sandalyeye binmelerini istiyoruz. Gerçekten zor. Yani ben ki altyapım olmasına rağmen bazen onlarla işte biniyorum, antrenman yapıyorum. 3 gün kendime gelemiyorum.
Değil mi?
Yani kolum tutuluyor.
Hangisine adapte oluyor?
Kolum tutuluyor, belim ağrıyor. İşte. Yani gerçekten güç bir
sandalyemi
spor.
Süreyim, sandalyemi süreyim, topa mı odaklanayım,
tabii, rakibimi kontrol et. Yani gerçekten zor bir spor. Bunu da hakkıyla yapıyorlar. Hepsinin ellerine, kollarına, yüreklerine
sağlık. Dediğim gibi tavsiye ediyorum, mutlaka izlemeyenler varsa gitsinler, izlesinler. Bu cumartesi, yarın yine maçları var, kesinlikle izleyin, hem destek olalım. Onlar da zaten seyirciyi çok gördüğü zaman daha bir gaza gelip evet. Hem de bu heyecanı yaşamayan insanlar
kesinlikle,
diyorum ben.
Kesinlikle.
Yarın orada buluşalım hepimiz.
İnşallah hep beraber.
Son bir soru sorayım, öyle tabii kapatalım. Bir gün herkesin bu sporu izlemesini sağlayacak tek bir şey değiştirme şansınız olsaydı. Herkesin ön yargısız ve şeysiz izlemesini sağlasaydınız neyi değiştirirdiniz?
İşte engelliye bakış açısını değiştirdim.
Değil mi? Evet. Gene dönüp aynı konuya geliyoruz çünkü orada takılıyoruz.
Evet, orada zaten bakış açısını değiştirdiğimizde
altyapıda ve bakış açısında takılıyoruz.
Evet, her şey düzelecek. Her şey düzelecek.
Bir gün hepsinin düzelmesi ümidiyle diyeyim. Size çok çok teşekkür ediyorum.
Bitti mi?
Hasan Bey. Evet, bitmesin mi?
Güzeldi biz burada.
Bir dahaki sefere 2 saatlik programda görüşmek üzere.
Sabaha kadar konuşabiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
gerçekten
ederim. Gerçekten
konuşkan olmanız zaten artı bir
gevezelik.
Yok, gevezelik değil, avantaj bu.
Sağ ol,
konuğun konuşması gerçekten programın akıcılığını sağlıyor. İnşallah dinleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir.
Umarım keyif almışlardır.
Çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine başarılar diliyoruz. Başarı dileme. Aslında başarılar diliyoruz. Dile yapışmış bir şey. Çünkü başarılısınız zaten.
Sağ olun, teşekkür.
Böyle dileklere ihtiyacınız yok. Bizden selamlar iletin lütfen oyuncularınıza.
Muhakkak.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya yeniden sporun yıldızlarında, başka bir spor dalında, başka bir yıldızla görüşmek dileğiyle esen kalın.